Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem Ekinci, teknik masadaki yardımcı arkadaşımız Serhat Yapıcı ve bütün radyo çalışanları adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, 1908 Osmanlı Devleti'nin son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu en büyük projelerden birinin açılış tarihidir. Hicaz Demiryolu'nun faaliyete geçtiği tarihtir. Dolayısıyla 100 yılı devirmiş bir projedir bu Hicaz Demiryolu. Osmanlı Devleti modern teknolojiyi çıktığı zaman hemen kendi ülkesine adapte etmekte çok mahir davranmıştır. Telgraf, posta pulu, buna benzer pek çok yenilikler Osmanlı ülkesine erkenden gelmiştir. Mesela telgrafın ilk çekildiği ülke Osmanlı ülkesi olmuştur. Daha dünyada yokken, yaygın değilken Türkiye'ye gelmiştir. İlk defa dünyada telgraf çeken Sultan Abdülmecit olmuştur. Demir yolu da böyledir. Demir yolları Avrupa'da kullanılmaya başlandığı gibi Osmanlı ülkesine de aynı zamanda gelmiştir. İlk olarak İngiliz subay Francis Chesney 1830'lu yıllarda Akdeniz'i Basra Körfezi'ne kısmen demir yoluyla kısmen nehir yoluyla bağlama projesini arz etmiştir. Tabi Osmanlı ülkesinde demir yollarının inşası Avrupalı ülkeleri birbirine düşürmüştür. Biz yapalım, ülkede bizim nüfuzumuz olsun gibi. Onun için Osmanlı ülkesi için bunlar birbirlerine girmişlerdir, o ayrı. Sultan Mecid zamanından itibaren, Sultan Aziz zamanından itibaren Osmanlı ülkesinde demir yollarının çok emniyet verilerek yapıldığını görüyoruz. Sultan Abdülaziz çok emniyet vermiştir demir yollarına. Sultan Hamid de, onun yerinden sonra tahta çıkan Sultan Hamid de bu emniyeti devam ettirmiştir. Bu arada İstanbul'un Hicaz'a bağlandığı ve oradan Yemen'e bağlandığı bir hattın, bir demiryolu hattının yapılması gündeme gelmiştir. Ve hükümet buna çok emniyet vermiştir. Bu hattı yapmak üzere yerli ve yabancılar hükümete tekliflerde bulundular. 1864 yılında daha Sultan Aziz zamanında Alman asıllı bir Amerikalı mühendis, Kızıldeniz'i Şam'la birleştirecek bir demiryolu projesi ileri sürdü. Fakat bu reddedildi. Maliyeti çok yüksekti. Daha sonra bir Alman mühendis yine böyle bir proje ileri sürdü. Osmanlı binbaşılarından Ahmet Reşit Bey'in ve daha sonra bir Darnford adında bir İngiliz'in teklifleri var. Sultan Abdülhamit bu konuda, yani İstanbul'un Hicaz'a ve Yemen'e bağlanması konusunda çok çeşitli layihalar istemiştir. Devlet ricalinden görüşler istemiştir. Nafa Nazırı, yani Bayındırlık Bakanı Hasan Fehmi Paşa bu konuda bir proje hazırladı. Hicaz Vali ve Kumandan Osman Nuri Paşa da bir başka proje hazırladı. Başka devlet adamlarından gelen projeler de vardır. Ahmet İzzet Efendi'nin, Cidde Evkaf Müdürü Ahmet İzzet Efendi'nin böyle bir projesi vardır. Ahmet İzzet Efendi, Bahriye Nezareti vasıtasıyla bir layihe hazırlayıp neşretti. Hicaz'a demir yolu yapmanın emniyeti üzerinde durdu. Hicaz bölgesi fakir ve geri kalmış bir bölgedir. Osmanlı Devleti'nin prestij eyaletlerindendir. Ve buranın emniyeti çok mühimdir. Yemen'in ve Kızıldeniz'in güvenliği açısından. Onun için Hicaz bölgesi başta olmak üzere Arap bölgesinde, Arap Yarımadası'nda bir tehlike baş gösterdiğinde sömürgeci devletler hemen burada bir emel sahip olacaklardır ki bu devir o devirdir. Dolayısıyla Süveyş kanalının açılması Arap Yarımadası'nı ehemmiyetli bir hale getirmiştir. Avrupalıların tehditlerine, tecavüzlerine açık bir hale getirmiştir. Onun için buraya bir müdahale olursa karadan savunmak mümkün değil. Pardon, denizden savunmak mümkün değil. Ancak karadan savunmak mümkün. Bunun için de Şam'ın Hicaz'a Şümendifer'le bağlanması lazım. Bir de burası zaten mukaddes topraklardır. Hazreti Peygamber'in kabrinin bulunduğu, Kabe'nin bulunduğu yerdir. Buraya çok hacı gidip gelmektedir. Bu hacıların da yol emniyetiyle gidip gelmeleri lazımdır. Aynı zamanda buranın ekonomisi de bu bakımdan kalkınacaktır. Dolayısıyla Ahmet İzzet Efendi diyor ki buraya bir demir yolu yapılırsa hem askeri üstünlük hasıl eder, emniyet hasıl eder, hem de burası kontrol altına alınır ve Osmanlı Devleti'nin buradaki hakimiyeti güçlenir. Hem de buranın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olur. Ahmet İzzet Efendi'nin bu layihası Sultan II. Abdülhamit'e takdim ediliyor 1892 yılında. Padişah Mehmet Şakir Paşa'yı görevlendiriyor Erkan-ı Harbiye feriklerinden, paşalarından bu şeyi incelemesi için. Ve Şakir Paşa bunu inceleyip padişaha özetleyerek arz ediyor. Bu arada Mısır komiseri Ahmet Muhtar Paşa da bir arıza, bir dilekçe veriyor Sultan Hamid'e. İngilizlerin buradaki emellerinden bahsediyor ve İstanbul'dan Konya, Şam, Şam'dan da Süveyş Kanalı ve Hicaz'a kadar uzanan bir demiryolu hattını tavsiye ediyor. Sultan Abdülhamit ne düşünüyor? Sultan Abdülhamit Osmanlı topraklarında demiryolu yapımını askeri ve stratejik açıdan çok zaruri görüyordu. Harp çıktığı zaman veya bir iş karışıklık çıktığı zaman kolay seferberlik imkanı temin ediyordu demiryolu. Nitekim 93 harbinde İstanbul Filibe demiryolu asker sevkiyatında çok işe yaramıştı. Sırp ve Karadağ muharebelerinde demiryolu hatları olmadığı için çok sıkıntı çekildi. Bunun üzerine Selanik İstanbul, Manastır Selanik hatları yapıldı. 1897 Osmanlı Yunan harbinde çok büyük kolaylıklar hasıl etti ve Osmanlı devletinin harbi kazanmasına yaradı. Tabii sultan demiryolunun iktisadi ve sosyal faydalarını, politik faydalarını da biliyordu. Arabistan Yarımadası'nın ayrı bir yeri var. Sultan Abdülhamit, burada Mekke Medine var. Sultan Abdülhamit zamanında İslam halifesidir. Halifeliğin nüfuzunu bütün dünyada ileri süren, ön plana çıkaran bir padişahtı Sultan Hamid. Çünkü pek çok İslam memleketi emperyalistler tarafından işgal edilmişti. Bundan dolayı Arabistan da emperyalizmin hedefidir. Kızıldeniz ve Aden sebebiyle. Onun için buraya bir demiryolu yapılması Müslümanların Kâbesi'nin bulunduğu yerde büyük de bir prestijdir. Ve bu sebeple Sultan Abdülhamit hem emniyeti temin, hem asker sevkiyatını kolaylaştırmak, hem iktisadi bakımdan burayı kalkındırmak, hem hacca gidenlerin işini kolaylaştırmak istedi. O zamana kadar hacılar kervanlarla gidiyorlardı. 2 ayda İstanbul'dan Medine'ye ulaşmak mümkündü. Üstelik yolda Bedevi eşkıyasının tecavüzüne uğramak işten bile değildi. Hem İslam birliğini hem halifelik nüfuzunu vurgulamayı padişah gerekli görüyordu. Zor da olsa, masraflı da olsa böyle bir hattın yapılması gerekiyordu. Yani Hicaz demiryolunun en mühim sebebi dini bir sebeptir. O zamana kadar hacılar karayolu dışında bir de deniz yoluyla gidenler vardı. Gemiyle İstanbul'dan gidenler vardı ama gemi yolu zahmeti sebebiyle, uzaklığı ve pahalı olması sebebiyle demir yolundan daha ikinci planda gelen bir hac seyahatiydi. Şam'dan 40 günde Medine'ye, 50 günde Mekke'ye ulaşılıyordu. Bulaşıcı hastalıklar, su sıkıntısı, bedevi saldırıları, hac masrafları, bunlar hac yolculuğunu çok zorlaştırıyor. Hicaz demiryolu yapılırsa bu uzun yol 8 güne inecek. 10 günlük de ibadet süresi ilave edilse hac farizası 8 gün içinde yapılmış olacak. 18 gün içinde yapılmış olacak. Masraflar da düşecek. Daha çok hacca gitme imkanı bulacak. Hem de demiryolu Ciddiye de bağlanınca deniz yoluyla gelenler de rahatça Mekke ve Medine'ye bu demiryoluyla uğraşacaktır. Böyle olunca hacca gelen hacı sayısı artacaktır ve halifenin, Sultan Abdülhamit'in bütün dünyadaki prestiji kuvvetlenecektir. Böylece Müslümanların kardeşlik bağı da kuvvetlenecektir. Bu dini bir sebep. Biraz evvel arz ettiğimiz gibi bir başka sebep de askeri sebeptir değerli dinleyiciler. Bu bölgede Osmanlı Devleti'nin kuvvetli olması lazımdır. Çünkü burada bir tecavüz, bir taarruz vaki olsa Osmanlı Devleti'nin ve halifenin Müslümanlar nezdinde itibarı sarsılır. Bu da Osmanlı Devleti için iyi olmaz. İngiltere buraya çok alaka gösteriyordu 19. asırda. Her türlü yola başvuruyordu burada hakimiyet kurmak için. Nüfuzlu mahalli liderlerle, eşraf ile, Mekke şerifleriyle, bedevi aşiretlerle temas kuruyordu. Bir taraftan Yemen ve Hicaz sahillerindeki Araplara silah satıyordu. Bir taraftan Hicaz bölgesine doktor, öğretmen, mühendis kisvesiyle misyonerler gönderiyordu. Ve Osmanlı halifeliğinin Kureyş kabilesinden olmaması sebebiyle meşru olmadığına dair broşürler dağıtıyorlardı. Osmanlı halifelerinin aleyhinde yazılar neşrediyor ve Mekke şeriflerinin hilafet makamının gerçek sahipleri olduğu şeklinde yayınlar yapıyordu. Böyle gazeteler, dergiler çıkartıyordu. Eğer İngilizler Süveyş kanalını işgal etmişler, oranın kontrolünü ele geçirmişlerdi. Eğer Kızıldeniz ve Aden'de de üstünlük kurarlarsa iş biterdi. Kıbrıs'a yerleşmişler. Mısır, Somali, Sudan, Uganda'yı işgal etmişler. Aden'i de ele geçirmişler. Eğer Hicaz Yarımadası'nı ele geçirirlerse burada Osmanlı hakimiyeti çok büyük bir tehlikeye girerdi. Nitekim Yemen'de çok ajan gönderdiler. Yemen'i isyana sevk ettiler. Silah, para ile desteklediler. Yemen'de bir de Yezidi imamları vardı Şii mezhebinden. Onları önce burada bir mümtaz hükümet teşkil ettiler. Mümtaz eyalet. Sonra Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırdılar. Yemen elden gitti. Yemen isyana çıkınca zaten Hicaz'a da bu iş aksetti. Nitekim Basra'da, Necid'de de bu aynı politikayı takip ediyordu İngilizler o zaman. Halifeliği yıkmak, en azından halifenin nüfuzunu İslam dünyasından kaldırmak istiyordu. Sultan Hamid, İngilizlerin bu yayılmacı siyasetini biliyor. Buna mani olmak için İslam Birliği, Panislamizm siyasetini ön planda tutuyordu. Bu sebeple Müslüman nüfusun yaşadığı yerlere Çin gibi, Japonya gibi, Malezya gibi, Hindistan gibi, Fas, Tunus, Buhara gibi, Kafkaslar gibi yerlere temsilciler gönderiyordu. Din alimleri gönderiyordu. Dervişler, seyitler, şeyhler gönderiyordu. Bunlara vazifeler veriyordu. Bunlar bulundukları yerdeki Müslümanlarla halifelik arasında bir irtibat kuruyordu. Aynı siyaseti Arap Yarımadası'nda da uygulamak istedi Sultan Hamid. Çünkü burası diğer eyaletlerden daha mühimdir. Saltanatı zamanında memlekete eski haşmetini kazandırmak istedi. Eğer Arabistan'a hakim olamayan bir halife İslam ülkesinde hakim olamazdı. O Sultan Hamid'in bütün dünya çapında bir emeli vardı. Sadece İslam Osmanlı ülkesinde değil. Bu sebeple Sultan Hamid Arap dünyasında yaşayan mahalli liderlerle, şeyhlerle, aşiret reisleriyle yakın temas kurdu. Bunlara para vererek, rütbe vererek, destekleyerek, pohpohlayarak bunları kendisine bağladı. Ama şimdi daha müşahhas tedbirler almak lazım. Hicaz ve Kızıldeniz'in elden çıkmaması lazım. Bir tarafı zaten Mısır İngilizlerin elinde. Bir tarafta eğer Osmanlılardan çıkarsa Kızıldeniz tamamen Osmanlı hakimiyetinden çıkar. Hicaz'a, Yemen'e asker sevkiyatı Süveyş'ten yapılıyor. Eğer Süveyş kanalı kapatılırsa Osmanlılar Hicaz'a, Yemen'e hiçbir şey gönderemez. Eğer Hicaz hattı yapılırsa İstanbul, Mekke, Medine'ye raylarla bağlanmış olacaktır ve Yemen'e. Böylece isyanlar, şunlar, bunlar hepsi kontrol altına alınacaktır. Osmanlı hakimiyeti Hicaz'da, Yemen'de merkezler dışında zayıflamıştı. İşte onun için buraya mutlaka bir demiryolu hattının yapılması gerekiyordu. Tabii başka sebepler de var. İktisadi sebepler de var Hicaz demiryolunun yapılması. Burası fakir yerler. Yani Hicaz Şam'dan öteye fakir yerler. Halk fakir. Bu fakirlik tabii onların medeniyetine ve dolayısıyla devlet, oradaki düzene, asayişe ve devlete karşı olan itaatlerine de tesir ediyor. Eğer buradan bir demiryolu hattı yapılırsa mühim ölçüde tasarruf sağlanacak asker sevkiyatında ve aynı zamanda bu bölgede ticari sirkülasyon artacak. Nakliye yapılacak, hacılar, ziyaretçiler buradaki ticaret hacmini genişletecek. Hacılar para bırakacak, gelen gidenler rahatça gelip gidecekler. Şehirler, kasabalar, demiryolu hattının geçtiği yerler kalkınacak. Yolun geçtiği yer her zaman kalkınır. Dolayısıyla buralarda zirai üretim yapılabilecek, teşvik edilecek. Nakil vasıtaları yetersiz ve pahalı olduğu için uzak pazarlara gönderilemeyen mahsuller demiryolu vasıtasıyla uzak yerlere taşınabilecek ve hat ileride Kızıldeniz'e de bağlanınca ticari fonksiyonu bir daha artacaktır. Böylece Anadolu ve Hint ticari yolu böylece birbirine bağlanmış olacaktır. Bu bakımdan Hicaz Demiryolu'nun çok mühim bir rolü vardır. Hem dini, hem siyasi ve askeri, hem de iktisadi bakımda. Tamam, İstanbul'u Medine'ye ve oradan da Yemen'e bağlayalım ama devletin bu zor zamanında gerekli para nereden bulunacak? Demiryolunun maliyet yekûnu 4 milyon lira olarak tahmin edildi değerli dinleyiciler. Bu ise Osmanlı bütçesinin neredeyse %20'siydi. Osmanlı Devleti 93 harbinden mağlubiyetle çıkmıştı. Bu mağlubiyetin yaraları daha tam sarılmamıştı. Rusya hala harp tazminatı ödeniyordu. Bütçe açık veriyor, memur maaşları zamanında ödenemiyordu. Bir yandan Almanlara ihale edilen Bağdat Demiryolu inşası devam ediyordu. 97 Osmanlı-Yunan Savaşı sebebiyle maliye önemli zora girmişti. Osmanlı Devleti'nin en değerli toprakları Mısır gibi, Rumeli'de Bulgaristan gibi kaybedilmişti. Bu sebeple İcaz Demiryolu'nun yapılabilmesi için çok paraya ihtiyaç vardı. Bu sebeple ülke çapında bir bağış kampanyası açıldı değerli dinleyiciler. Başta padişah olmak üzere hanedan, devlet ricali, zenginler, hatta halk kampanyaya yüklü bağış yapmaya başladı. Ancak bunlar hattın inşasına yetmeyeceği tabidir tabii. İşte tam bu sırada İslam dünyası imdada yetişti. Osmanlı ülkesi dışındaki Müslümanlar konsolosluklar vasıtasıyla, Osmanlı konsoloslukları vasıtasıyla Hicaz Demiryolu'na bağış yağdırmaya başladılar. Mesela Avrupalıların işgal edip de sömürge haline getirdiği Fas'tan, Mısır'dan, Hindistan'dan, Cava'dan, Güney Afrika'dan, Kazan'a kadar bütün İslam alemi bu hayırlı işe katkıda bulunmakta yarıştılar. Hatta Mısır Hidivi, İran Şahı, Haydarabad Nizamı külliyetli bağışlarda bulundu. Böylece İslam Birliği ve halifeye bağlılık hususunda emsalsiz bir manzara hasıl oldu. Osmanlı ülkesinde yaşayan gayrimüslimler de bu bağışlarda Müslümanlardan geri kalmadılar. Rumlar, Ermeniler hepsi Hicaz Demiryolu'na bağışta bulundular. Avrupa'dan bile bağışlar geldi. Bağış yapanlara verilmek üzere bir Hicaz Demiryolu madalyası çıkarıldı. Hicaz Demiryolu pulu bastırıldı. Çünkü bu hattın yapılması bütün İslam alemine duyuruldu. Sultan Abdülhamit bir ferman yayınladı. Cenab-ı Hakk'ın avn-ı inayeti ve Resul-i Ekrem aleyhisselam Efendimiz Hazretlerinin imdad-ı ruhaniyetine müsteniden hattı meskûrun inşası için emir verdi. Yani Allah'ın yardımı, Hazreti Peygamber'in de ruhaniyetinden imdad istenerek demir yolunun inşasına başlandı. Coşkuyla karşılandı bu proje bütün İslam aleminde. Avrupalılar gerçekleşmesi imkansız bir proje olarak gördüler. Fakat bütün İslam dünyası bunu ciddiye aldı ve Hicaz Demiryolu'na yardım etmekte yarıştı. İnşaat işleri komisyonlara havale edildi. 1900 yılının 2 Mayıs'ında kurulan büyük bir komisyon padişahın riyaseti altında çalışan azalardan müteşekkildi. Bu komisyon işlerin merkezi durumundaydı. Bunlara ilave olarak Şam, Beyrut ve Hayfa komisyonları kuruldu. Hicaz Demiryolu'da çalışan personel hep yerliydi. Pek az yabancı personel vardı. Ayrıca Hicaz Demiryolu yapılırken bir yandan da mühendis, teknisyen ve işletme memuru yetiştirilmesi için tedbirler alındı. İnşaatta Osmanlı ordusundaki askerler çalıştılar. Binlerce asker Hicaz Demiryolu inşaatında çalıştı. Hicaz Demiryolu'na lazım olan malzeme Avrupa ve Amerika'dan ithal edildi. 2 Mayıs 1900 tarihli padişah iradesinden sonra başlandı hazırlıklara. Padişah Hicaz hattını tarihi hac yolu boyunca yapılmasına karar verdi. Şam'dan Mekke'ye kadar uzatılmaya karar verildi. Daha sonra Mekke'den Cidde'ye, yan bir hatla Akabe Körfezi'ne, ileride Mekke'den Yemen'e, Medine'den Necit istikametinde Bağdat'a doğru uzatılması düşündü. Hatta Cebeli Dürüz, Aclun, Kudüs gibi yerlere de şubeler yapılması düşünüldü. Plana göre inşaata Şam-Maan arasında karşılıklı başlanacaktı. O zaman oraya kadar zaten demiryolu vardı. Bu bölüm bittikten sonra Maan Medine hattı yapılacaktı. Maan bugün Ürdün'de bir şehirdir. Bu arada Hicaz Demiryolu ve çevresinde bir ecnebi kolonizasyonuna mani olmak için Müslümanlardan başkasına bölgede yerleşim ve maden arama izni verilmedi. Önceden verilmiş olan maden arama ruhsatları da iptal edildi. Hicaz Demiryolu'na 1 Eylül 1900 tarihinde Şam'da bir merasimle fiilen başlandı. 1 Eylül 1904 yılında hat 460 kilometrede bulunan Maan'a ulaştı. Hicaz demiryolunu Akdeniz'e bağlayan Hayfa hattı Eylül 1905'te tamamlandı. Şimdi Hicaz demiryolunu Maan-Akabe arasında bir şube hattıyla Akabe Körfezi'ne bağlama düşüncesi vardı. Bu hat ile Süveyş Kanalı şirketine sevkiyat için ödenen paranın hazinede kalması sağlanacaktı. İleride askeri sivil bütün nakliyat Hicaz demiryoluyla yapılacaktı. Böylece Hicaz, Kızıldeniz ve Yemen'deki Osmanlı Devleti'nin müessiriyeti artacaktı. İngilizler buna tepki gösterdiler. Akabe'nin Sina Yarımadası'na dahil olduğunu ileri sürdüler. Burada karakol kurmak üzere Mısırlıları harekete geçirdiler. Osmanlılar Akabe'nin Hicaz'ın bir parçası olduğunu ileri sürdüler. İngilizlerin yoğun baskısı sonucu Akabe bizde kaldı ama Akabe demiryolundan vazgeçildi. İngilizler Osmanlıları Kızıldeniz'den ve Süveyş'ten uzak tutmak istiyordu. 1906 yılına gelindiğinde değerli dinleyiciler, 750 kilometreyi bulmuştu Hicaz hattı. 1 Eylül 1906 yılında 233 kilometrelik Maan-Tebük, bir sene sonra 288 kilometrelik Tebük-El-Ula bölümleri tamamlandı. El-Ula, aynı zamanda gayrimeslimlerin ayak basmaları dinen yasak olan mukaddes toprakların başlangıç noktasıydı. Bu sebeple buradan itibaren 323 kilometrelik El-Ula-Medine hattı tamamen Müslüman mühendisler, müteahhitler, teknisyenler ve askerlerce inşa edildi. Hat Medine'ye yaklaştığı sıralarda bölgede yaşayan kabileler şiddetle muhalefet ettiler. Nihayet zar zor bu bölüm 31 Temmuz 1908 tarihinde tamamlandı. 1 Eylül 1908 tarihinde yapılan resmi bir merasimle Hicaz Demiryolu bütünüyle işletmeye açıldı. Rivayet odur ki, demiryolu inşaatı sırasında binlerce köprü, tünel, menfez, istasyon, gölet, fabrika, imalathane, iskele, ambar, dökümhane, boruhane, işçi yatakhanesi, hastane, su deposu inşa edildi. Her şehirde bir istasyon binası, lojmanıyla ve işletme daireleriyle yapıldı. Mağanda bir otel yapıldı mesela. Bunlar Hicaz Demiryolu'nun ne kadar büyük bir proje olduğunu göstermeye yetmektedir. Yeter. Bu arada rivayet odur ki bir incelik de düşünülmüş. Medine istasyonu yapılırken Medine istasyonunda kullanılan taşların kırılması Medine dışında gerçekleştirilmiş. Böylece Hazreti Muhammed'in, Hazreti Peygamber'in ruhaniyetinin rahatsız olmaması düşünülmüştür. Değerli dinleyiciler, 1908 yılında Medine-i Münevvere'ye hat bağlandığı zaman 8 yılda bitmiş olan bu iş 1464 kilometreyi buldu. 3 milyon liraya mal oldu. Bu miktar Avrupa şirketlerinin Osmanlı ülkesinde yaptığı diğer tren hatlarından daha düşüktü, daha ucuzdu. Tahmin edilen miktar 4 milyondu, ondan da daha ucuzdu. Çünkü sadece malzemeye para ödenmişti. İşçi ve teknisyen ücretlerinden mühim ölçüde tasarruf edilmişti. Değerli dinleyiciler, Hicaz Demiryolu işletmeye açıldıktan sonra Hayfa ile Şam arasında her gün, Şam ile Medine arasında haftada 3 gün karşılıklı yolcu ve ticari eşya katarları çalışmaya başladı. Hac mevsimi boyunca Zilhicce'nin 10'undan Safer ayı sonuna kadar Şam-Medine arasında yine karşılıklı 3 sefer yapılıyordu. Yalnız hac devresine mahsus olmak üzere gidiş geliş için tek bilet kafiydi. Daha önce değerli dinleyiciler, Şam-Medine güzergahı develerle 40 günde kat ediliyordu. Hicaz demiryoluyla aynı mesafe 72 saate, yani 3 güne inmişti. Üstelik hareket saatleri namaz vakitlerine uygun şekilde tanzim edilmiş oluyordu. Trenler istasyonlarda yolcuların namazlarını kılacak kadar bekletiliyordu. Bu da büyük kolaylık sağlıyordu. İsteyenler namazlarını cami vagonunda kılabiliyordu. 1909 yılında aynı vagonda günün 5 vaktinde hacılara müezzinlik yapan bir görevli vardı. 1911'den itibaren bir tatbikat başladı. dini ve milli bayramlarda hususi tren seferleri de düzenlendi. Mesela Mescid-i Nebevi'ye, Medine'ye mevlid kandillerinde ucuz mevlid trenleri kalkmaya başladı. Yine Müslüman aileler rahatça seyahat edebilsinler diye vagonlarda düzenlemeler yapıldı. Değerli dinleyiciler, hat bitince Bedeviler hattı korumakla vazifelendirildi. Maaşa bağlandı bunun karşılığında. Demiryolu vesilesiyle çok sayıda teknik eleman yetiştirildi. Osmanlı Devleti ve halife çok büyük bir prestij kazandı. Müslümanların kendine itimadı tazelendi. Hint Müslümanları hattın Bağdat üzerinden Hindistan'a kadar uzatılmasını istediler. Bunun için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını beyan ettiler. Böylece ikinci meşrutiyete gelindi değerli dinleyiciler. İkinci meşrutiyet ilan edilince ilk iş olarak Hamidiye Hicaz Demiryolu adı Hicaz Demiryolu'na çevrildi. Sultan Hamid'in ismi yaptırdığı bütün eserlerden kaldırıldı. Mesela Şişli Etfal Hastanesi'ni Sultan Abdülhamit yaptırmıştır. Hamidiye Etfal Hastanesi iken Şişli Etfal Hastanesi'ne çevrildi. Bu hat da öyleydi. Demiryolu İdaresi stratejik ehemmiyetine binaen Harbiye Nezaretine bağlandı. Sürre alayı, o zamana kadar Osmanlılar hacca sürre alayı gönderirdi. Hacdaki ileri gelenleri oranın alimlerine hediyeler, fakirlere sadakalar ve Hicaz'daki mukaddes mekanlara hediyeler gönderilirdi sürre alayıyla. Sürre alayı artık demiryoluyla gönderilmeye başlandı. Eşya sevkiyatı sebebiyle hattın geçtiği yerler iktisadi olarak kalkınmaya başladı. Bu arada bazı tarihi hatlarda yapılarak hattın uzunluğu 1900 kilometreye çıktı. Ancak Mekke'ye ve Yemen'e kadar uzatılması bir yandan da Bağdat'a bağlanması işi akim kaldı. Değerli dinleyiciler, Hicaz Demiryolu'nun ilk seferi 27 Ağustos 1908 Perşembe günü İstanbul'dan gelen misafirlerle beraber Şam'dan Medine-i Münevvere istikametine hareket etti tren. Trende devlet adamlarından müteşekkil kalabalık bir heyet vardı. Bundan başka yerli yabancı çok sayıda gazeteci bulunuyordu. Hususi trenin bir büyük salon vagonu, bir lokantası, bir mescit vagonu, üç de yolcu vagonu vardı. Sürati 40 ile 60 kilometre arasındaydı saatte. Bu sürat o zaman için mükemmel bir sürat idi. Tren yalnızca iki şey için duruyordu. İkmal ve namaz. Bazen çöl kumları üzerinde cemaatle namaz kılınıyordu. İkmal için de develerle su getiriliyordu. Tren 30 Ağustos pazar günü öğleden sonra saat 2 sularında Medine-i Münevvere'ye vardı.
Allah'u Ekber, ordumuz olsun. sefer.
Harp rüzgarlarının esmeye başladığı bu sıralarda İngilizler ve Fransızlar hattın inşaından fevkalade rahatsız oldular. Cihan Harbi kopup da Osmanlı Devleti Cihan Harbi'ne girince Hicaz Demiryolu asker sevkiyatı için kullanıldı. 1918 yılında Suriye cephesi çökünce İngilizler hattı bombaladılar, bombalayarak sabote ettiler. Hatta meşhur casus Lawrence, Arapların tabiriyle El Aurans, Bedevi eşkıyasına ray ve travers başına bir altın vaat etti. Böylece hattın Maan'dan Medine'ye kadar olan kısmı kullanılamaz hale geldi. Bedeviler bir ray getiriyorlar, bir altın alıyorlar. Bir travers getiriyorlar, bir altın alıyorlar. Demiryolu sayesinde Medine bu sökülene kadar İstanbul'la irtibatını devam ettirdi. Ve 1919 yılına kadar dayandı. Hicaz hattının İstanbul'a son seferi Medine'nin düşmesi üzerine oldu. Mukaddes emanetler taşındı bu seferde. 1918'de imzalanan mütarekeyle zaten hattın çoğunun kontrolü elimizden çıkmıştı. İşte ondan sonra da biraz evvel bahsettiğim gibi El Aurans, Lawrence hattı kullanılmaz hale getirdi. Değerli dinleyiciler, Hicaz Demiryolu hattı bugün Suriye ve Ürdün'de hala kullanılmaktadır. Suudi Arabistan hükümeti de hattı yeniden canlandırmaya çalışmaktadır. Hattın 452 kilometresi bugün Ürdün devleti sınırları içinde yer alıyor. Ürdün'ün Mefrak, Zerka, Amman, Cize, Katraniye ve Maan istasyonları var. Bu istasyonlar arasında gelip geçen trenler yük ve yolcu taşıyor. Osmanlı Devleti zamanından kalma istasyonlar var ve birkaç şimendifer ve vagon Amman Zerka arasında banliyö treni olarak elan kullanılmaktadır. Bu vagonları ben gördüm. İç duvarlarında Kudüs, Şam, Hicaz'daki dini, tarihi ve turistik mekanların resimleri asılı. Gayet güzel salonları, koltukları var. Vagonun dışındaki sahanlıkta hala Osmanlıca şu yazı var: hariçte vukuf memnudur. Yani dışarıda durmak yasaktır. Yine benim Ürdün'de şahit olduğum enteresan bir hadise değerli dinleyiciler. Ürdün'de Osmanlılardan kalma tren raylarının üzerinde şöyle bir ibare var. Her rayın üzerinde "Haza min hayratı Emiril Müminin Sultan Abdülhamid Hanı Gazi Azzehu ve Nasarehu." Şu manaya geliyor bu Arapça ibare. Bu müminlerin emiri Gazi Sultan Abdülhamid Hanın hayratındandır. Allah onu aziz ve ona yardım etsin. Evet değerli dinleyiciler, halife kendi isminin hacıların bindiği trenin ayakları altında kalmasını arzu etmiştir. Böylece emsalsiz bir tevazu numunesi göstermiştir. Yine rivayet odur ki tren Medine-i Münevvere'ye yaklaştığı zaman ona yavaşlaması, tekerleklerine keçe sarması ve düdük öttürmemesi emrolunmuştur ki Hazreti Peygamber'in ruhaniyetinin rahatsız olmaması için. Evet değerli dinleyiciler, Hicaz Demiryolu Osmanlı Devleti'nin yüz akıdır. Kimse yapamaz dediği zamanda Osmanlı Devleti bu büyük projeyi başarmış. Çok da istifade etmiştir. Bir kere Şam-Maan kısmı tamamlanar tamamlanmaz 1904 yılında Yemen isyanı çıkmıştır. Yemen isyanına Suriye'den ağır silahlarla takviye edilen yardım kuvveti demiryoluyla gönderilmiştir. Daha önce 12 günde kat edilen Şam-Maan arası 24 saatte demir yoluyla kat edilmiştir. Bütünüyle işletmeye açıldıktan sonra daha geniş bir şekilde askeri maksatlara hizmet etmeye başlamıştır. Birinci Cihan Harbi'nde muazzam asker sevkiyatı yapılmıştır. 150 bin asker sevk edilmiştir. Askeri mühimmat demir yoluyla sevk edilmiştir. Süveyş kanalına bağımlılık askeriye inmiştir. Eğer Hicaz demiryolu olmasaydı Osmanlı Devleti'nin çok daha büyük bir hezimete uğraması bu kaderdi. Burada Bedevilerin çıkarmış olduğu isyanlar demiryolu sayesinde bastırılmıştır değerli dinleyiciler. Böylece devletin hakimiyeti uzak yerlere kadar tesir etmiştir. Hicaz demiryolu ve buna paralel telgraf hattı sayesinde İstanbul-Medine arasında doğrudan haberleşme, doğrudan irtibat sağlanmıştır. Ve bölge ile merkez arasında resmi yazışmalar Medine muhafızlığı vasıtasıyla yapılmaya başlanmıştır. Böylece şehrin ehemmiyeti artmıştır siyasi bakımdan. Ve Medine sancağı Hicaz vilayetinden ayrılmıştır. Elviye-i gayr-ı mülhaka statüsüyle doğrudan dahiliye nezaretine bağlanmıştır. Osmanlı Devleti zamanı Osmanlı ülkesi vilayetlere ayrılıyordu değerli dinleyiciler. Her vilayet sancaklara ayrılıyordu. Bazı sancaklar Osmanlı Devleti'nin son zamanında stratejik ehemmiyeti sebebiyle vilayete değil doğrudan merkeze bağlıydı. İşte bunlardan bir tanesi de Medine oldu. Artık Hicaz vilayetine değil doğrudan İstanbul'a bağlandı. Burada bir yüksek okul açıldı Medrese-i Külliye adıyla. Su kanalları yapıldı. Aynı zerka suyu demir borularla şehre akıtıldı. Padişah adına bir cami inşa edildi Medine-i Münevvere'de, Amberiye Camii, istasyonun hemen yanında. Harem-i Şerif elektrikle aydınlanmaya başlandı ve böylece tren yolunun gidişi Mekke ve Medine'de de büyük bir refaha sebebiyet verdi. Biraz evvel arz ettiğimiz gibi Sürre alayı bu yolla ulaştı. Süveyş kanalı kapansa bile demiryolu vasıtasıyla Hicaz'da irtibat devam etti. Hicaz'a tayin edilen valiler, diğer memurlar artık tren yoluyla gidip gelmeye başladılar. Nitekim 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı gemilerine Süveyş kanalını kapattı İngilizler. Öyle olunca demiryolu büyük işe yaradı. Demiryolu olmasaydı Osmanlı Devleti'nin hali haraptı. Yine harap oldu ama başka sebeplerle oldu. Demiryolunun büyük bir avantajı söz konusu oldu. 1917'de Medine'de iaşe sıkıntısı baş göstermişti. O zaman yine demiryoluyla Medine'ye gıda ikmalinde bulunuldu. Demir yolunun yapılmasıyla bölge iktisadi bakımdan kalkındı. Bilhassa Şam, zengin ziraat mahsulleri ve fabrikasyon ürünleri olan Şam, kolayca mallarını etrafa satmaya başladı ve Şam çok zengin bir şehir oldu. İhracatı ve ithalatı çok arttı. Bilhassa Şam, Suriye'nin en büyük şehri haline geldi. Hattın yolcu ve eşya gelirlerinin üçte biri buradan karşılanmaya başladı. Sivil yolcu taşımacılığı arttı. 1910'da 170 bin, 1914'te 213 bin kişi taşındı. Sivil asker toplam 1910'da 250 bin, 14'te 360 bin kişi taşındı. Ve Hicaz demiryolu yapıldıktan 2 sene sonra kâra geçti. 4 yıl kâr etti. Ama harp sırasında 1. Dünya Savaşı'nda sivil taşımacılığa kapanınca zarar etti. Eğer devam etseydi yani harp olmasaydı Hicaz demiryolunun çok kârlı bir yatırım olduğu da ortadaydı. Hayfa çok kalkındı. Bir ihracat ithalat limanı oldu demiryolu sayesinde. Bugün İsrail'e bağlı olan Hayfa ihracatı 350 bin sterline çıktı. Ve buraya çok yatırımcı geldi. Başta Almanlar olmak üzere. Yine Hicaz'da ve Filistin'de bölge turizmi arttı. Bilhassa Filistin'de mukaddes yerleri ziyarete gelmek isteyen ecnebilere hususi tren seferleri tanzim edildi. Ve Medine'den Hayfa'ya, Şam'dan Hayfa'dan ve Şam'dan Medine'ye ucuz trenler kullanıldı. Bu çok ilgi gördü. Böylece turizm kalkındı ama bu da harp çıktığı için sınırlı oldu. Diğer faydaları daha fazla oldu. Ve böylece yakın çevrede kıtlık, iaşe darlığı gibi tehlikeler ortadan kalktı. Hatta yakınlığı, uzaklığına göre yerleşim birimleri çok kalkındı. Hatta uzak bile olsa irtibatı bulunan şehirler ve köyler kalkındılar. Buraya Bu sırada Çerkez ve Çeçenlerden muhacirler yerleştirildi. Bu muhacirler, Kafkasya'dan gelen Ruslardan kaçan muhacirler, hem çalışkanlıklarıyla demiryolu hattının etrafını kalkındırdılar, hem de Bedevilerin demiryolu hattına bir kastetmesine mani oldular. Bu da çok mühim bir tesir hasıl etti. Yine bu Çerkez ve Çeçen muhacirler sebebiyle Amman civarındaki araziler ekilip biçilmeye başlandı. Bugün bile Ürdün'ün istifade ettiği bu husus bu demiryolu hattı sayesinde oldu. Yine Bedeviler, oradaki Arap Bedeviler demiryolunu korumaları karşılığında maaşa bağlandılar. Ve ayrıca çalışanlara et, süt ve peynir sattıkları için buradaki Bedeviler demir yolundan ve oraya kiraladıkları develerden gelir elde etmeye başladılar. Bu da onların kalkınmasına ve devlete daha itaatkar, daha bağlı olmalarına sebebiyet verdi. İnşaat sektörünü geliştirdi. Posta daha rahat işlemeye başladı. Artık Hicaz postası demir yoluyla gidip gelmeye başlandı. Çok sayıda teknik eleman, mühendisler yetiştirildi ve Osmanlı demir yolculuğu Hicaz demiryolu sayesinde çok ilerledi. Askeri teknisyenler de buradan yetişti ve Osmanlı devleti tarafından yabancı şirketlere ait demiryolları işletmek üzere el konulduğunda teknik eleman sıkıntısı çekilmedi. Yine Cumhuriyet'in ilk dönemindeki bütün demiryolları teknik kadrosu yine Hicaz demiryolunda tecrübe kazanan kişilerden teşekkür etti. Değerli dinleyiciler, Hicaz Demiryolu'nun en büyük hizmeti, dini hizmeti, Şam-Medine güzergahını kullanan Müslümanlara temin ettiği fevkalade seyahat kolaylığı oldu. Deve kervanlarıyla 40 günde aşılan Şam-Medine arası 3 güne indi. Daha çok Müslüman hacca gitme imkanı buldu. Bedevilerin saldırılarından korundu. 1909'da 15 bin hacı karşılıklı olarak trenle seyahat etti. 1911'de Hicaz'a gelen 96 bin hacıdan 13 bini Medine'ye gelişte demiryolunu kullandı. Geriye kalan deniz yolu ile Cidde limanlarından giriş yaptıkları için Hicaz hattından faydalanamadı. Hicaz'a deniz yolu ile gelen hacılar demir yolundan istifade edememenin sıkıntısını çektiler. Bilhassa Hindistan Müslümanları biraz evvel arz ettiğimiz gibi hattın bombaya kadar uzatılmasını istediler. Bütün bu eksikliklerine rağmen İslam aleminde büyük akisler uyandırdı. Sultan Hamit'in prestiji güçlendi. Halifenin nüfuzu arttı. Nitekim 1909'da padişah tahttan indirildiği zaman Hindistan'da büyük bir şok yaşandı. Ve bir müddet Hicaz demiryoluna yardımlar kesildi. Hicaz hattı ile Sultan Abdülhamit neredeyse birbirleriyle özdeşleştirilmişti. Amme efkanda çok büyük bir kabul ve alaka görmüştü. Onun için Sultan Hamit'in tahttan indirilmesi çok büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Hicaz demiryolu Müslümanların itimadı nefsini sağladı. Sultan Abdülhamit'in bilhassa askeri, siyasi ve dini hedeflerini karşılamak için kurulan bir projeydi. Sultan Hamit'in ileri görüşlülüğünü, dehasını gösterdi. Osmanlı Devleti'nin zor zamanda da olsa çok büyük bir projenin altına imza atabilmesini gösterdi. Kısa ömürlü olmasına rağmen yarıda kalmış bir hülya olarak tarihe mal oldu. Ve günümüzde tekrar diriltilmesi için Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan hükümetleri çalışma yapmaktadır. Umarız yakın bir istikbalde Hicaz Demiryolu tekrar eski haşmetiyle açılır. Gerek hac seyahatleri için, gerek nakliye, gerek turistik seyahatler için tekrar kullanılır. Hem böylece faydası olur hem de eski İslam Birliği idealini göstermesi bakımından bir nebze de olsa yaşatması bakımından eski hatıraları, hayalleri bu bakımdan da Müslümanlar için faydası olur, bölge için faydası olur, ekonomik faydası olur kanaatindeyiz. Yeah.
açık yola. Cenge deyip git ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza? Her kula haydi ol, haydi uğurlar ola, haydi ol, haydi uğurlar ola.
Değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında buluşmak üzere. Programı hazırlayan ve sunan ben Ekrem İkinci, teknik masada arkadaşımız Serhat Yapıcı ve radyo teknik çalışanları adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.